Ayrım 11.
Atölyenin ustabaşısı Hüseyin Efendi, rütbesi başçavuştu, Nur Usta'yı imtihan etti. Hüseyin Efendi imalatlıydı, Nur Usta sanayiydi. Hüseyin Efendi imtihanda amansız oldu. Nur Usta bir çırağın yapamayacağı acemiliklere düştü. Bir takozu tesviyede güçlük çekti ve torna hesaplarında şaşırdı. Buna rağmen Hüseyin Efendi onu bir tornanın başına geçirdi. "Burada çalışırsın," dedi. Nuri Usta işi tezgaha bağladı ve torna çelik yongalar çıkarmaya başladığı vakit ona öyle geldi ki burada yontulan, kabuk kabuk soyulan kendisidir ve bu torna da kendi eliyle kendisini torna ediyor. Öyle paydosu bir canavar düdüğüyle haykırırken ustanın içinden ağlamak geldi. İşçiler avluya çıktılar. Usta evden bir şey getirmemişti. Tayını da daha çıkmamıştı. Ötekilerden uzak, eski bir gemi demirinin üstüne ilişti. Gök hala ağır ağır kımıldanan ve korkunç, kurşuni hayvanlara benzeyen bulutlarla dolu. Yerde paslı vapur kazanları, kanatları kırık gemi pervaneleri, halkalanmış kalın zincirler. Ve bütün bu bakır, demir, çelik ölüleri arasında küme küme yemek yiyen, konuşan, dolaşan insanlar. Usta dükkanını düşünüyor, çarşıyı düşünüyor ve yorgancı Selim'i, mahallesini, kahveyi, Abdurrahman'ı, Yavur Cemal'i düşünüyor. Ve öyle sanıyor ki bu avlu, içerideki atölye bir devler padişahının korkunç sarayıdır. Ve bu kımıldanan insanlar devler padişahının azatsız köleleridir. Tek gözü karşıda yan devrilmiş bir eski kazanaya ilişti. Kazanın ağzı bir bal peteği gibi göz gözdü. Her gözden içeriye doğru bir boru gidiyor. Usta bu deliklere takıldı. Bakıyor. Sanki oralarda bir şeyler görüyor. Birdenbire deliklerden bir tanesinde borunun ta dibinden kazanın karanlığından geliyormuş gibi mini mini bir adam peyda oldu. Parmak kadar bir adam. Yüzü gözü kömür tozu içinde. Belinden yukarısı çıplak. Elinde bir üslubu var. Alnının terini siliyor. Ustanın bir yaz günü Kadıköy vapurunda gördüğü ateşçiye benziyor. Mini mini adam ayaklarını delikten dışarı sarkıtarak oturdu. Tam bu sırada onun yanındaki delikte bir parmak adam daha belirdi. Bunun da yüzü gözü kömür tozu içinde. Belden yukarısı çıplak ve üslubuyla bu da terini siliyor. Ve bu da ötekinin ikiz kardeşi gibi tıpatıp ona benziyor. Çok geçmeden kazanın bal peteğini andıran boru delikleri bu birbirine benzeyen parmak adamlarla doldu. Hepsi bacaklarını aşağı sallandırmışlar, bir yandan terlerini siliyorlar, bir yandan acayip bir türkü söylüyorlar. Yalnızca ustanın duyduğu ama sözlerini anlamadığı çok kederli bir türkü. Ustanın yüreği burkuluyor. Dişlerinin arasından ıslık çalarak bu kederli türkünün makamına uyuyor. Birdenbire omzuna bir el dokundu. Uykudan apansız uyandırılan bir cephe nöbetçisi gibi sıçrayarak silkindi. Omzuna dokunan adam, "Amma dalmışın Nuri," diyor. "Ne vakit geldin, seni ta karşıdan tanıdım." Ustaya bu sözleri söyleyen Sait'tir, imalatlı Sait Usta. 3-4 yıldır birbirini görmemişlerdi. Usta birdenbire öyle bir sevinç duydu ki çocuk gibi bağırarak Sait'in boynuna atılmak istedi. Sait soruyor, "Öyle nereye bakıyordun?" Şu karşıki kazana. Orada ne var? Bilmem. Hiç. Ne bileyim. Bu zincirler, kazanlar, pervaneler, demirler, karaya vurmuş deniz hayvanları gibi. Sait gülerek ustanın sözünü kesti. Sen de teşbih merakı eskiden beri vardır, dedi. Ben de yeni geldim buraya. İmalattan usta istediler. Sen nerede çalışıyorsun?
Şurada.
Ha, Hüseyin'in atölyesinde mi?
Evet.
Aksi herifin biridir. Seni benim atölyeye aldırayım. Usta yalvardı adeta. Çok iyi edersin. Ne zaman alabilirsin beni? Hemen olur mu?
Sait güldü.
Amma ettin. Dökmecilerden çırak ayartmıyoruz. Hem fabrika hem askerlik. Fakat elbette bir kolayını buluruz.
Üçbaşı düdüğü çaldı. Nuri Usta akşama buluşuruz deyip uzaklaşan Sait'in arkasından, doktorun arkasından bakan bir hasta gibi bakarak atölyeye girdi. Akşam bir türlü olmadı. Makinelerin ve işçilerin arasında kendini ne onlara ne ötekilere karışmamış, karışamamış gören usta her dakika biraz daha kederleniyordu. Ona öyle geliyordu ki bu torna tezgahı bile kendi dükkanındaki torna tezgahıyla hiçbir alakası olmayan başka maddelerden başka işler görmek için yapılmış bir makinedir.
Paydos düdüğü çaldığı vakit Nuri Usta atölye kapısında kendisini bekleyen Sait'i buldu. Havuzlara doğru yan yana yürüdüler. Büyük havuzda bir torpido kızağa çekilmişti. Sait,
"Şuna bak," dedi. "Altından suyu çekilince cagasını nasıl kaybetmiş?"
Nuri Usta sordu. "Harp çabuk bitecek mi dersin? Ben dükkanı kapattım, tezgahı filan sattım. Hata mı ettim dersin?"
"Harp çabuk bitecek diyorlar. Tezgahı kime sattın?"
"Bilmem tanır mısın, bir Ali Usta vardı. Benim eski dükkan komşusu. Son zamanlarda işini büyütmüştü. O aldı."
"Askere gitmedi mi?"
"Bedel verdi. Hem gitmez nasıl olsa. İşin uydurmasını bilir."
Yürüdüler. Ayrılırken usta,
"Kuzum Sait," dedi, "şu benim işi ihmal etme."
O gece evde ustanın anası oğluna,
"Başka bir eve taşınalım Nuri," dedi. "Hem ucuz hem de senin işine yakın olsun."
Usta cevap vermedi. Fakat bütün gece bunu düşündü. Başka bir eve, başka bir mahalleye taşınmak. Nereye? Kasımpaşa'ya. İşi Kasımpaşa'da. Hem orada daha ucuz ev bulunur. Gülizar uyuyordu. Birdenbire onu uyandırdı.
"Gülizar," dedi, "anamın teklifine ne dersin? Başka bir mahalleye taşınmak."
"Sen bilirsin Nuri, taşınalım."
"Peki ama Gülizar, bu mahalleyi, mahallemizi bırakırken hiç yüreğin yanmayacak mı?"
Gülizar cevap vermedi. Onun için her yer birdi. Nuri ile ve Ömer'le beraber olduktan sonra onun için bütün dünya yalnız Ömer'le Nuri'den ibaretti. Bu dünyanın bir kenarından bakan bir de kaynanasının yüzü var. Sabahleyin erkenden işe giderken usta anasına,
"Kasımpaşa'ya gidin de bir ev bakın bugün," dedi.
Sokağa çıktığı vakit bakkal dükkanını açıyordu. Durdu. Bakkalla uzun uzadıya şuradan buradan konuştu. Fakat mahalleden taşınacaklarını söyleyemedi. Medreseli mahalleye saparken Ali Usta'nın çırağı Hasan'la karşılaştı. Hasan'ın üstünde asker elbisesi var. Ustayı görünce eğildi. Elini öptü.
"Seni görmeye geliyordum usta," dedi. "Gidiyorum. Hakkını helal et."
Durdu. Yutkunarak kıpkırmızı, sanki çok eski bir kabahatin özününü diliyormuş gibi.
"Yenge hanımın da ellerinden öperim," dedi. "O da hakkını helal etsin."
Beraber yürüdüler. Ayrılırken usta,
"Hasan," dedi, "biz de mahalleden taşınıyoruz. Kasımpaşa'ya gidiyoruz. Hani ne yalan söyleyeyim, bu Kasımpaşa'ya gitmek, cepheye gitmek gibi bir şey geliyor bana. Orada fabrikada çalışıyorum. Amel olduk senin anlayacağın. Hani şeytan git gönüllü yazıl. Tek gözüme bakmayın beni de Arabistan'a, Kafkas'a bir yere gönderin," de diyor.
Hasan, "Etme ustam," dedi. "Çoluğun çocuğun var. Gün gelir gene dükkanını açarsın." Usta güldü.
"Bizden geçti artık o iş Hasan. Dedim ya, Kasımpaşa'ya gidiyoruz, Bülbül Deresi'ne."
24. Kasımpaşa'da ilk gece.
Kasımpaşa'ya taşındılar. Mahalle bir yokuşun etrafına dizili kararmış tahtayelerin mahallesiydi. Geceleri tersane işçilerinin, lat kayıkçılarının, İstanbullu bahriye çavuşlarının toplandığı bir kahvesi ve bir Yahudi bakkalı var. Nuri Usta yeni evine ilk geldiği akşam eşikten içeri kederli girdi. Anası ve Gülizar ona yeni evlerini şirin göstermek için ellerinden geleni yaptılar. İki kadın aralarında konuşmadan, birbirlerine açılmadan gizli bir ittifak akletmişlerdi sanki. Evin erkeğine üzüntü vermemek, onu sanki hayatlarında değişen hiçbir şey olmadığına inandırmak istiyorlardı. Evin ocağı daha yakılmadığı için o gece beyaz peynir, zeytin, ekmek yediler. Anası oğlunun asık suratına bakıyor ve
"İşte istediğin oldu Nuri," diyordu. "Bir kaptan fazla yemek ne olacak? Bir kat elbise yeter," diye söylenip duruyordun. "Allah bizi ne dosta ne düşmana muhtaç etmesin de sade zeytin ekmek yiyelim. Razıyım."
Nuri Usta, "Bir kaptan fazla yemek ne olacak? Bir kat elbise yeter," demişti. Ve Abdurrahman'ın insanın ihtiyaçlarını askeriye indirmesi, nefsini feda etmesi, yakması hakkında söylediği sözleri çok kere doğru bulmuş, hatta tatbik bile etmişti. Ama şimdi bunlar bir istek değil, bir mecburiyet haline geleceğe benzeyince canı sıkılıyordu. Yemekten sonra Nuri Usta Ömer'i dizlerinin üstüne oturttu. Gülizar'la anası yatakları sererken onlara yardım edecek yerde düşündü. Ömer kendi damının altında doğacağına, Gülsebe'deki köşkün oymalı tavanlarının biri altında doğsaydı, kütükte babası Seyfi Bey diye gösterilseydi, boncuk gibi mavi gözleri, belki Kasımpaşa'yı hiç görmeyecek, bir amele evinin alacakaranlığında
bir gün olsun nefes almayacaktı. Yataklar yapılır yapılmaz hemen yattılar. Gece yarısına doğru Gülizar fısıldadı. Niye uyumuyorsun Nuri?
Sen niye uyumuyorsun Gülizar?
Sen uyumayınca ben nasıl uyuyayım? Senin canın sıkılıyor değil mi?
Evet.
Gülizar Nuri'ye büsbütün sokuldu.
Biliyor musun Nuri dedi. Kasımpaşa benim çok hoşuma gitti.
Nuri güldü.
Kasımpaşa'nın neresi hoşuna gitti?
Bilmem, her şeyi.
Gülizar bunu Nuri Usta'yı teselli etmek için mi söylüyordu, yoksa sahiden Kasımpaşa'dan hoşlanmış mıydı? Usta bu mesele üstünde durmadı, durmak istemedi. Yalnız Gülizar'a karşı sıcak bir minnet duydu ve
Gülizar diye fısıldadı.
Dikkat ettim, Ömer'in patikleri çok eskimiş. Yarın anamla çarşıya gidin de oğlana yeni bir çift patik alın.
25. Aylar ve yıllar geçiyor.
Aylar geçiyor. Tebliğ resmiler, sahte ithalat ve ihracat istatistikleri gibi düşman ölülerinin sayısını çoğaltıp Ordu-i Humayun'dan ölenlerin sayısını azaltarak her gün nihai zaferin neredeyse ufuklardan doğacağını müjdelemektedir. Alman, Avusturya, Osmanlı orduları yenildikçe buna sevkül ceş icab-ı ricat denmekte ve itilaf kuvvetleri ricat ettikçe düşman kahari bir hezimete duçar edildi diye ilan edilmekte. Kimisi harbiye mektebinden diploma alındığı gün çekilmiş, kimisi görücüye giden ananın eline verilmiş genç zabit fotoğrafları ve cephede çıplak sırtında gülle taşıyan başçavuş resimleri, mecmuaların yaşayan ölüler sayfalarında sıra sıra diziliyorlar. Bir gün Sait böyle bir mecmuayı Nuri Usta'ya göstermişti de, usta demişti ki,
Hristiyan mezarlığına benziyor bu mecmua.
Nasıl orada her mezar taşının üstünde ölenin bir resmi varsa, burada da öyle.
Harbi Umumi'nin ikinci yılına girilirken vagonlar yalnız cephane, yaralı ve şeker taşımaya başladılar. Cephane cepheye gidiyor, yaralı cepheden geliyor ve şeker bazen gaz ve bulgurla da karışıp ardiyelere oluk oluk akıyor, ardiyelerden damla damla çıkıyordu. İstanbul şehri cephede çocukları ölen, yaralanan evlerle gaz, şeker ve bulgur iş yapan konaklara ve apartmanlara bölünmüştü. Harp uzadıkça ölenler çoğalıyor, ölenler çoğaldıkça yeni yeni vatanperver zenginlerin atları dillerde dolaşıyordu. Nuri Usta'nın Kasımpaşa'daki evi, anasının ve Gülizar'ın bütün gayretlerine rağmen dama dedi. Çarşıdaki dükkanın satılmasından alınan para tükendi. Konsolu bir koltukçuya okuttular. Ananın sandığından son beşi bir yerde de çıkartılıp bozuldu. Ve bir gece Nuri Usta ve geldiği vakit, Gülizar'ın bileğinde altın bilezikten boş kalan yeri gördü. Sıkıntı, üzüntü ve yarının bilinmemesi Nuri Usta'nın anasını Gülizar'a büsbütün yaklaştırdı. Kasımpaşa'da herkesin Ömer'i Nuri Usta'nın öz çocuğu sanması ve bu mahallede mazilerinin herkese meçhul olması da bu yakınlaşmayı belki kolaylaştırmıştı. Nuri Usta uzun zamandır Şeyh Abdurrahman'ı görmüyor ve zaten ona öyle geliyor ki onu görse bile oturup konuşamayacak. Sadece haksızlık, adaletsizlik, top ve tüfek namlarının ağzıyla konuşur. Şeker sandıklarıyla ve gaz tenekeleriyle nakledilirken, senin lakırdı kalabalığından başka bir şey bilmeyen, vahdete erişmek gevezeliğini dinleyemem artık diyecek. Yavur Cemal'e de harp başlayalı rastlamadı. Acaba başkalarından daha kuvvetli olduğunu herkese ispat etmek için hala ateşçilik mi yapıyor? Yorgancı Selim'den bir mektup geldi. Mektup eski mahalledeki adrese gönderilmişti ama muhtar fabrikaya kadar getirmişti. Mektup kısaydı. Biraderim Nuri Usta'ya diye başlıyor ve İstanbul'u göresim geldi. Burada sıhhat ve afiyetteyiz. Yalnız dedikten sonra okunamıyordu. Çünkü yalnızdan itibaren iki satır kurşun kalemle silinmişti. Ve valide hanımın, yenge hanımın ellerinden, Ömer'in gözlerinden öperim. Bizi hatırdan çıkarmayın diye bitiyordu. Usta bu mektupla Kolsuz Ahmet'in vaktiyle dükkandan kaçarken gönderdiği mektup arasında tuhaf bir benzerlik gördü ve çoktandır unuttuğu Ahmet'i hatırladı. Ahmet ne olmuştu? Nerelerdeydi acaba? Herhalde askere almamışlardı. Belki de açlıktan ölmüştü. Harbin ikinci yılı ustanın evine bir gecenin karanlığında girdi. Artık evde her gece lamba yakmıyorlar. Gaz yok. Ömer 3 yaşında. Bütün rengini gözlerinin mavisinde toplamış. Zayıf, sarışın ve yüzü çok kansız bir çocuk. Bir akşam Nuri Usta'ya Ömer sordu. Baba, aşağıda büyük, kocaman kocaman lambalar yakıyorlar.
Niyazi'nin evinde de lamba yanıyor. Biz niçin lamba yakmıyoruz?
Gülizar Ömer'i azarlamak istedi. Üstüne vazife olmayan işlere karışma diye çıkıştı. Fakat usta büyük bir ciddiyete çocuğa cevap verdi. Oğlum, aşağıda büyük, kocaman kocaman lambaların yandığı yer Bahriye Nezareti'dir. Niyazi'nin babası Yahudi bakkalının dükkanını aldı. Zengin, biz ne Bahriye Nezareti'yiz ne bakkal dükkanımız var. Bizim ev amele evi Ömer. Anlıyor musun? Senin baban amele. Ameleler evde artık geceleri lamba yakmıyorlar.
Ömer inatçıydı. Babasının sözleri ona hiçbir şey anlatmamıştı. Anasına yan yan bakarak ustaya sordu.
Niçin? Ameleler evlerinde artık lamba yakmıyorlar mı baba?
Biz niçin zengin değiliz? Biz niçin o büyük, kocaman kocaman lambaların yandığı yerde değiliz?
Usta güldü. Büyüyünce anlarsın, dedi. Fakat kendisi de bu niçinlerin niçin olduğunu adam akıllı anlayamıyordu. Baba ile oğul arasında geçen bu konuşmadan bir hafta sonra artık sabahtan akşama kadar sokakta oynayan Ömer eve ağlayarak geldi. Kulakları kıpkırmızıydı. Gülizar telaş içinde çocuğu içeri aldı. Ne oldu? Niye ağlıyorsun?
Ömer kesik kesik burnunu çeke çeke anlatıyordu. Niyazi'nin babası beni dövdü. Kulaklarımı çekti. Anneciğim, anneciğim, kulaklarım çok acıyor.
Niçin dövdü seni? Ne yaptın?
Hiçbir şey yapmadım anneciğim. Dövdü beni işte. Bana hırsız piç dedi.
Gülizar sapsarı Ömer'e hırsız demeleri değil, piç demeleri ağlatacak gibi oldu onu.
Peki niçin öyle dedi? Ne yaptın?
Ömer'in ne yaptığı anlaşıldı. Mahallede Yusuf adında 8-9 yaşlarında bir Laz çocuğu vardı. Kayıkçı Salih'in oğlu. Salih'in evine bir ay önce şehit kağıdı gelmişti. Yusuf şehit oğlu olmuş, böyle bir mazhariyete layık görülmüştü ama hiç de icap eden vekarı, ağırbaşlılığı iktisap edememişti. Yüzü sarıydı, soluktu, renksizdi. Fakat bu renksizlik bir şehit oğlu oluşunun yüksek hüznünden, gizli kederinden değil, sadece iyi gıda alamamaktan, bazı günler aç kalışındandı. Yusuf mahallenin en yaramaz çocuğu ve mahalle çocuklarının elebaşısıydı. Ömer babasıyla aralarından geçen lamba hikayesini Yusuf'a da anlattı ve onun da fikrini sordu. Yusuf'un da evinde lamba yanmadığı için Ömer'in bu husustaki merakını haklı buldu. Ve o gün mahallede ne kadar lambaya hasret çocuk varsa başına topladı. Bir erkan-ı harp zekasıyla şehit babasının harpteki tecrübelerini birdenbire hatifi bir nida ile yüreğinde olgunlaşmış görerek müthiş bir taarruz planı hazırladı. Plan mucibince Niyazi'nin babası dükkanda yokken dükkanı Niyazi'ye bırakıp bir yere gittiği sırada içeri hücum edilecek, ani bir baskınla Niyazi kıskıvrak bağlanacak ve bir gazetenin kesi esir alınarak sokağa fırlanacaktı. Plan tatbik edildi. Çocuklar kocaman bir buğday tanesini sürükleyen karıncalar gibi gazetenin kesini bakkal dükkanından dışarı çıkardılar. Fakat tam bu sırada karşıdan Niyazi'nin babası göründü. Düşman ordusunun böyle apansız zuhuru üzerine Yusuf rica emrini verdi. Çocuklar darmadağın kaçıştılar. Yalnız en küçükleri Ömer düşman tarafından ihate edilerek yakalandı. İşte Ömer'in kulakları böyle bir gazada çekilmiş ve ona piçlik ve hırsızlık bu surette tevcih olunmuştu. 16. Said Ali Usta Nuri Bey. Nuri Usta fabrikaya alıştı. Çarşı, dükkanı ve eski mahallesi ona çok eski hatıralar gibi geliyor. Sanki Nuri Usta 300 yaşındadır da bundan 200 yıl önce çarşıda dükkan sahibi olmuştur ve bu dükkan, bu çarşı bundan 200 sene evvel büyük bir zelzelede toprak altına gömülmüştür. Nuri Usta'nın yeni dostları var fakat hepsinin başında Said geliyor. Usta farkındadır ki Said ne Yorgancı Selim'e, ne Ali Usta'ya, ne Gavur Cemal'e, ne Şeyh Abdurrahman'a benzer. Said'in bilgisi Gavur Cemal'inkinden az. Hatta Nuri Usta onun kendisi kadar bile okumamış olduğunu görüyor. Kendisinin bildiği birçok şey var ki Said bunları bilmiyor. Mesela Said'in Yunan ilahları hakkında hiçbir fikri yok. Jean-Jacques Rousseau'nun adını bile duymamış. Vahdet, nefsi kör etmek gibi şeyleri ise sadece gülerek dinliyor. Bunlardan da bir şey anlamadığı belli. Said az konuşuyor. Fakat bu kısa boylu, geniş omuzlu adamda öyle bir hal var ki, Nur Usta bunu kendi kendine şu sözlerle anlatıyor. Said her şeyden önce kendine ve kendi gibilerine lazım olan şeyleri çok iyi bilir. Said, amele oluşundan müteessir değildir. Bilakis, amele olmayanlara karşı tepeden bakar, onları bir ağacın üstündeki mantarlar gibi görür. Said'in tereddütleri ve şüpheleri yoktur. kafasının içi aydınlıktır. Said'in kafasında bir yol vardır ki o belki bu yolun yarısındadır. Fakat sonuna kadar gideceği muhakkak. Said de dünyadaki adaletsizlikten şikayet eder. Fakat ondaki adalet sözü Abdurrahman'ın adaletine benzemez. Adalete ulaşacağına emindir. Fakat bunu nefsin kör edilmesinden beklemez. Said'i Nuri Usta sayıyordu. Fakat bu saygı vaktiyle Gavur Cemal'e ve Abdurrahman'a karşı duyduğu saygıya benzemiyor. Ötekiler kendilerinin üstünlüklerini hissettirirlerdi. Said'de bu yoktu. Halbuki eğer Said olmasaydı Nuri Usta ve çoluk çocuk büsbütün aç kalacaklardı. Nuri Usta'ya Gavur Cemal ve Şeyh Abdurrahman yalnız laf ve lakırtı vermişlerdi. Said onun ekmeğine katık da verebiliyordu. Tayınların satış işini tanzim etmişti. Onun atölyesindeki işçilere verilen ve ayniyat denilen bulgur, pirinç, fasulye ve bazen gaz ve şekeri. Bunlar ayniyat olmalarına rağmen aynen yenseler, kullanılsalar kıt kanaat 15 gün gitmezdi. Said büyük bakkallara satıyor, gelen parayı işçiler arasında dağıttıktan sonra bir kısmını sandığa yatırıyordu. Sandıkta biriken para, hastalık, doğum, ölüm günlerinde herkesin işine yarıyordu. Son zamanlarda bir aralık yemiye de verilmişti. Said'in teşvikiyle yemiyelerden de müşterek para biriktirilmişti. Günler böyle geçip giderken bir sabah fabrikalar müdürü Nuri Usta'yı çağırdı. Usta müdürün odasına girdiği vakit Ali Usta'yı orada ayak ayak üstüne atmış koltuğa gömülmüş buldu. Müdür, Ali Bey seninle konuşmak istiyor dedi. Nuri Usta eski Ali Usta'ya ve yeni Ali Bey'e bakıyordu. Şişmanlamıştı. Sarı bıyıklarını Alman zabitleri gibi kaptırmış. Üstünde ağır, lacivert bir elbise var. Nuri Usta'yı güler yüzle karşıladı ve oturduğu yerden. Nuri Usta dedi. Lazım gelen makamat ile görüştüm. Emrini bile çıkarttım. Seni yanıma alıyorum. Nuri Usta cevap vermedi. Hiçbir şey anlamamıştı. Ali Usta'nın yüzüne tuhaf tuhaf baktı. Ötekisi izahat vermek lüzumunu hissetmişti. Askerlikte sorgu sual olmaz ama ben yine sana anlatayım. Efkaf nezareti. Ya, tramvay hattı düşüyor. Bu işi bize havale etti. Bazı tamirat ve torna işleri için namuslu ve işten anlar bir adama ihtiyacım var. Sen aklıma geldin. Tayını falan yine alacaksın. Fazladan biraz yemeği de vereceğim sana. Anlaşıldı mı? Bir kağıt uzattı. Al şu adrese, yarın sabah saat 8'de gel. Ben oradayım, hadi. Nuri Usta itiraz etmek istedi. Onun bu isteğini sezen fabrikalar müdürü sert bir sesle. Hadi marş, dedi. Evrakını gel kalemden akşama al. Usta selam verdi ve çıktı odadan. Said meseleyi öğrendiği vakit sadece ha burası ha orası ne olacak, dedi. Cumaları falan buluşuruz. Halbuki ustanın içi kan ağlıyordu. Said'e, atölyeye, arkadaşlara alışmıştı. Said'in işi bu kadar ehemmiyetsiz görüşü ustayı üzdü. O daha duygulu bir alaka bekliyordu. Nur Bey, Efkaf'ta mühim daire müdürlerinden biri olmuştu. Katibi Adil huzurunda resmen Ali Bey'le ortaktılar. Fakat nezaret nazarında birbiriyle resmen hiçbir alakaları yoktu. Tramvay hattının inşası muhtelif kanuni yollarla Ali Bey'e ihale edilmiş gibiydi. Ali Bey gerek hattın inşası gerek başka işler için Üsküdar'da bir atölye açmıştı. 15 kadar işi vardı atölyede ve hat boyunda yüzlerce